Efem hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2019 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak bir mülakat aktaracağız. Geçen ay başladığımız ve ilk bölümünü paylaştığımız Abdülbaki Oral'la Yoldakilere Tavsiyeler başlıklı mülakatın ikinci bölümünü sizinle paylaşacağız şimdi. Yaşınız 80'e yaklaşmış olmasına rağmen ayda birkaç defa İstanbul'a muhtelif vesilelerle ziyarete geliyorsunuz. Bu muhabbeti, enerjiyi nasıl buluyorsunuz? Osman Efendi Üstadımızın hiçlik yazısının en geç ayda bir kere okunması gerekir. Kendimizin ne olup ne olmadığını anlayabilmemiz için. Abdest alıyorsak, namaz kılıyorsak, iyilik yapabiliyorsak bunların hepsi Rabbimizin lütfudur. Sen çıkarsan aradan kalır seni yaradan. 50 yaşıma doğru fakir önemli bir rahatsızlık geçirdim. İki kalçamın kıkırdakları da artık vazifesini yerine getiremez hale gelmiş, birbirine yapışmıştı. Kalça kemiklerinin içinde sıvı kalmadığı için yürüyemez duruma düştüm. Bir yerden bir yere artık tekerlekli sandalyeyle hareket edebiliyordum. Filmleri gösterdiğimiz bütün doktorlar kalça protezinden başka bir çare kalmadığını söylüyorlardı. Ameliyat olmayı istemediğim için bir müddet böyle devam ettim. Hacı Gedikli abi, seni götürüp ameliyathaneye ben yatıracağım diye ısrar edince sonunda gelip Osman Efendi Üstadımıza durumu arz ettim. Doktorların ameliyattan başka çare yok dediklerini söyledim. Ayrıca kalça içindeki sıvının geri gelme, ölmüş kıkırdağın da yenilenme imkanının artık olmadığını söylediklerini de ilettim. Ağızlarından ameliyat diye bir söz çıkmayınca ben de ameliyat olmama kararı aldım. Bu arada bazı alternatif tıp yöntemlerine müracaat ettim. Daha sonra kalça kemiklerim kendi kendine yuva yapmışlar. Tekrar yürür vaziyete döndüm. Doktorlar yeniden film çekip baktıklarında senin bu film sonuçlarına göre yürüyememen lazım dediler ama elhamdülillah 20 yıldır Rabbim yürütüyor. Altınoluk'u bir ziyarete geldiğinizde bizim orada hasta sandalyesi olmadığı için Murat Karaman Bey ile birlikte sizi koltuğa oturtarak taşımıştık. Hatta Abdullah Sert abi sizi koltukta o vaziyette görünce inşallah ileride at gibi koşacaksın Abdülbaki abi demişti. Ben de moral olarak mı böyle söylüyor diye taaccüp etmiştim. Evet, sizler o günkü durumumu çok iyi biliyorsunuz. Elhamdülillah abilerimizin, kardeşlerimizin duası bereketiyle şifa bulmuş durumdayız. Esat Erbili Hazretleri de, Musa Efendi Hazretleri de kalçalarından rahatsızlık yaşamışlardı Abdülbaki abi. Evet ama bizim rahatsızlığımız herhalde günahlarımıza kefaret içindir. Fakir sıfıra sıfır elde var sıfır diye bir tabir var ya, işte tam oyum. Rabbim bu sahte kulluğumuzu kabul buyursun inşallah. Bir hac döneminde rahmetli Atasayar abimizin evinde Sami Efendi Hazretleri'nin sohbetindeydik. Yanımda Diyarbakır sorumlusu Ahmet Ertürk abi Sami Efendi'nin tam karşısındaydık. Sami Efendi Hazretleri şöyle bir şey anlatmıştı. Bir bakkal çocukların ellerinde oynadıkları sahte parayla gelip kendisinden bir şeyler almasını anlamazdan gelip sahte paraları kasanın altındaki bir tenekeye topluyor. Vefatı yaklaştığı zaman çocuklarına diyor ki, bakkalda kasanın altındaki tenekeyi getirir misiniz? Çocuklarının getirdiği tenekeyi önüne koyarak başlıyor niyazda bulunmaya. Ya Rabbi, senin masum, günahsız, pırıl pırıl kulların geldi. Benden kalp yani sahte parayla muhtelif nesneler istediler. Ben onlara sizin bu paralarınız geçmez demedim. Ne istedilerse verdim. Ya Rabbi, benim bu davranışım yüzü suyu hürmetine, sahte amellerimi sen kabul buyur diyerek ruhunu teslim ediyor. Fakirin de Rabbimden nihasım bizim sahte amellerimizi gerçekmiş gibi kabul etmesidir. Fakiri 77 yaşında elimde bastonla dere tepe dolandıran şey üstadımızın hizmet gayretidir, aşkıdır. Üstadımız anlatılmaz yaşanır. 55 ülkeye 1118 kitapla kendi dillerinde İslam ulaştırılıyor. Meçhule mektuplar gönderiliyor. Bu hizmetlere var gücümüzle destek olmazsak mesul oluruz. Abdülbaki abi, okuyucularımıza tavsiyeleriniz neler olur? Estağfurullah, genç kardeşlerimize aklıma geldiği kadarıyla önce şunu söylemek isterim. Hüsnü zan büyük bir sermayedir. Hüsnü zandan hiçbir zaman sorumlu olmayız. Aksine hep artıda oluruz. Ama suizanda bulunursak onun bir adım sonrası gıybettir. Suizandan fersah fersah kaçınız. Olmayan bir şey söylediyseniz o zaman zaten iftira olur. Bunlardan da çevremizi ifsad eden fitne oluşur. Hüsnü zanda bulunmak gibi bir güzellik varken suizanda ne işin olur kardeşim? İkinci olarak söyleyeceğim, Müslümanın niyeti amelinden üstündür. Şu güzelliğe bakın Selman abi. İyilik olarak yapmadığım bir şey bile amel defterinde yarın karşına çıkacak. Niyetimizi hep iyileştirelim ve iyi niyetlerimizi büyütelim. Mesela en küçük şeyde bile niyetimizi devamlı kontrol edelim. Bir örnek vereyim. Komşunuz hasta olduğu zaman ben ona gitmezsem gücenir diye düşünmek niyeti bozmak demektir. Allah rızası için ben hasta ziyareti yapacağım diye düşünün. Kısacası zerreden küreye niyetinizi sağlam tutun. Üçüncü olarak söyleyeceğim, biz birbirimizi sevmeden bize yol vermezler. Ben bir Müslüman kardeşimi sevemiyorsam kusuru kendimde aramam lazım. Çünkü Allah'ın kulu, peygamberin ümmeti olma şerefine nail olmuş. Toplumsal sıhhatimiz için birbirimizi sevmedikçe gerçek mümin olamazsınız hadisi şerifi çok önemli bir ölçü koymaktadır. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bir hayvan geçerken elini bağlar, yol verirmiş. Bize ne oluyor da bir diğer kardeşimizi beğenmiyoruz? Dördüncü olarak söyleyeceğim, hizmetsiz kazanç olmaz. Bu yolun büyükleri gayrimüslimlere hizmet etmişler, hayvanata hizmet etmişler, hayvanlardan himmet beklemişlerdir. Hayvanat zikirde bizden üstün değil midir? Biz bütün yaratılmışlara hizmet ettikçe büyüyeceğiz. Hizmet yaptıklarımız bizi ister takdir etsin, ister tekdir etsin. Biz işimize bakacağız. Alacağımızı Rabbimizden tahsil etmeyecek miyiz, almayacak mıyız? Hizmette sınır da olmaz, sinir de olmaz. Allah için yapıp ecrini Allah'tan alacağız. Arif birisi Zilzal suresindeki zerre kadar hayrınızın da zerre kadar şerrinizin de mükafatını ve mücazatını alacaksınız ayetini okuduğu zaman bu sure bana yeter diyor. Beşinci olarak söyleyeceğim, Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri'nin varidatımız sarfiyatımız kadardır sözüdür. Bu sözden anladığımız mal olarak, beden olarak ne kadar sarf edersek, ne kadar hayra harcarsak Rabbimiz bize o kadar verecek demektir. Bu durum hep tecrübeyle sabit olmuştur. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri malum kendisinden birisi karnını doyurmasını istediği zaman verecek bir şey bulamayınca lokanta sahibine gidip sarığının tülbentini çıkarıyor ve bu temizdir. Bunu bulaşıkta kullanırsınız. Bu garibi doyurur musunuz diyor. Daha sonraysa bolluk zamanında verdiği öşür afakı tutuyor. Çalıştırdığı 700 ırgat var ama medresedeki 3 tane yatalak hastaya kendisi bakıyor. Baktığı hastaların hastalıkları kendisine geçtiği halde hizmetten geri durmuyor. Zamanımızda böyle fazilet örnekleri yok değil elhamdülillah. Haymanalı Ömer abimiz vardı. Vefatından sonra yeğeni anlatmıştı. Bir gün giyecek yeni iç çamaşırı ve nevresim takımlarını alarak yeğenine ''Garip Adnan epeydir görünmüyor, gel bir bakalım.'' diyerek onun yaşadığı kulübeye gidiyorlar. Bakıyorlar ki Adnan hastalanmış, kendisine bakacak durumda değil. Ömer abi yeğenine ''Sen dışarıda bekle.'' diyerek kollarını sıvayıp Adnan'ı güzel bir temizledikten sonra giydiriyor ve karnını doyurup istirahat etmesini sağlıyor. Bunu yaptığı zaman bu insan 70 yaşın üzerindeydi. Büyüklerimizin devamlı tavsiye ettiği, bugün bir yetim başı okşadınız mı? Bugün bir kardeşinizin derdine merhem oldunuz mu? Sözleri hep bizleri böyle hizmetlere teşvik içindir. Altıncı söylemek istediğim önemli husussa, ümitleri kırmamak bir müminin şiarı olmalıdır. Bir zat ümidi kırmamak nasıl olur diye etrafına sorduğunda kendisine filan yerde bulunan alim zata gidip bunu öğrenebilirsin diyorlar. O zat gittiği alimi bir köpeği doyururken buluyor. Kendisine selam veriyor ama alim selamına mukabelede bulunmuyor. Bir müddet sonra köpeğin karnı doyunca o muhterem zat bütün vücuduyla dönerek ''Ve aleyküm selam muhterem kardeşim, hoş geldin, safalar getirdin. Önce hakkını helal et, selamına geç mukabele ettim. Sebebi ise bu hayvancağız karnını doyuruvermem için gelmişti. Eğer sana dönecek olup seninle meşgul olursam onun ümidini kırmış olacaktım.'' diyor. İnsanların sizden bir ümidinin olabilmesi sizin için ne büyük şereftir. Bu hususta ince davranabilmek ancak ariflere has özelliklerdendir. Yedinci söylemek istediğim husus, sabırda sebat edilmek çok önemli bir irade ister. Amelleri, sevapları işlemek için gayret göstermek de sabır, günahlara düşmemek için çekinmek de sabırdır. Esma-ül Hüsna'nın sonu sabırla bitiyor. Her hadisata sabırla yaklaşmak bizim imtihanı güzel vermemizi sağlayacak şeydir. Sekizinci söylemek istediğim, kibir, gurur, enaniyet kansere benzer bir illettir. Bunlar tam anlamıyla şeytan amelidir. Yunus ve Hud suresi tefsirinde bir kimseye kendisini kardeşinden daha üstün olarak görmek günah olarak yeter buyuruluyor. Cimri cennete girmez meğer enbiya olsa, cömert cehenneme girmez meğer eşkıya olsa. Yunus Emre Hazretleri bir beytinde ne kadar güzel söyler. 72,5 millete bir gözle bakmayan, halka müderrisse de hakka asidir. Dokuzuncu söylemek istediğim husus, siz benim adıma günah işlemediniz, ben sizin adınıza günah işlemedim. Günahsız ağızla birbirimize dua edelim. Sadır gönül geniş olduğu zaman bunların hepsi kolaylaşır. Bizim düşmanlığımız günahkâra değil, günahadır. Ali Fuat Başgil'in Gençlerle Baş Başa kitabından 2000 adet alıp etrafımdaki gençlere dağıtıyorum. Bu vesileyle söylemiş olayım, gençler o kitabı mutlaka okusunlar. Son olarak söyleyeceğim şey, bizi okuyan kardeşlerimizin büyük bir lütfu ilahi içinde olduklarını bilmelerini isterim. Lütfu ilahinin içinde bulunup nimetin kadrini bilememek bizleri bedbahtlığa götürür. İçinizden gelen dualarla sohbetinizi bitirelim mi Abdülbaki abi? İlahi ya Rabbi, ya Rabbel Alemin, ya Erhamer Rahimin, bizleri zatına layık bir kul, Habibi edibine layık bir ümmet, üstadlarımıza layık bir evlat eyle. Üstadımızın ömrü şahanelerine bereket ihsan eyle, derecesini âli eyle, hizmet ehli kardeşlerimizle birlikte zamanın fitnesinden muhafaza eyle. Ya Rabbi, devlet ricalinden ihlasla çalışanların güç ve kuvvetlerini artır. Onları kazadan, beladan, musibetten muhafaza buyur. Ya Rabbi, dahili ve harici düşmanlara fırsat verme. Kumpaslarını, tuzaklarını kendi başlarına mahkus eyle ya Rabbi. İslam'ı muzaffer eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'in dertlerine deva, hasta kullarına acilen şifa, borçlularına edalar ihsan eyle. Darda ve sıkıntıda olan kullarına sen yardım eyle ya Rabbi. Dine, millete, memlekete hayırlı hizmet edecek nesiller ihsan eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, son nefesimizde Kur'an okuyarak, ismini zikrederek, cemalin müjdesini alarak hüsnü hatimeyle can vermeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Bütün ölmüşlerimizin ruhları için El Fatiha. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesi Dergi'de bu akşam ilk olarak geçen ay Abdülbaki Oral abiyle gerçekleştirilen mülakatın ikinci bölümünü paylaştık. Ağustos 2019 sayısında Altınoluk Dergisi'nde Yoldakilere Tavsiyeler başlığına taşıyordu. Bu mülakat, bu ayki mülakat ve böylelikle tamamlamış olduk iki bölümden oluşan bu mülakatı. Bir başka yazıyla devam ediyoruz Altınoluk Dergisi'ne. Şimdi de Mehmet Dinç imzalı Ahlak Bilgisinden Ahlak Hareketine başlıklı yazıyı sunacağız. İslamofobi ile ilgili Avustralya'da doğup büyümüş Müslüman gençlerle bir çalışma yapıyoruz. Özellikle hanımefendilerin tesettürlerinden dolayı muhakkak çok sayıda olumsuz tecrübeleri oluyor. İçlerinden bir tanesi dedi ki, "Bize laf atan, kötü davranan, tehdit eden insanlar kötü niyetli, bilgisiz veya kişilik bozukluğu olan insanlar genellikle. Biz onları çok da ciddiye almıyor, umursamıyoruz. Ancak bizim en çok ciddiye aldığımız ve umursadığımız nokta genellikle bu tür saldırılara toplu mekanlarda maruz kalıyoruz ve etrafta yüzlerce kişi oluyor. Bir kişi çıkıp bize saldırdığında diğer onlarca kişi çoğunlukla sesini çıkartıp destek olmuyor. Halbuki hem ona destek vermemelerinden hem de bakışlarından bu saldırıdan çok rahatsız olduklarını anlıyoruz. Ancak neden karşı çıkmadıklarını ve bize destek olmadıklarını anlamıyoruz. Bu paylaşımın ardından gruptaki diğer arkadaşlarla bu konu üzerinde uzun uzun konuştuk ve neticede iki tane temel sebebin olduğunu düşündük. Bunlardan bir tanesi, şahit olan insanlar o ana hazırlıksız yakalanıyor ve ne yapacağını bilemediğinden bir şey yapamıyor. İlk tecrübede bir şey yapmayınca da bir şey yapmamayı öğreniyor ve bu davranışın normal olduğunu kabul ediyor. İkinci sebepse bir şey yapması gerektiğini düşünmüyor. Sonuçta yanlış davranışı yapan o değil, desteklemiyor da. Bunun ötesinde bir şey yapma sorumluluğu olduğunu düşünmüyor. Bu örneği genele teşmil edersek ahlak konusunda da hem bireysel hem toplumsal olarak yaşadığımız bütün sorunların temelinde büyük oranda bu iki sebebin yattığını görebiliriz. Birinci sebep yani insanların durumlara ve olaylara hazırlıksız yakalanıp ne yapacağını bilmediğinden dolayı tepkisiz kalması ve sonrasında da tepkisizliğin uygun davranış olarak kodlanması ile ilgili en önemli atılacak adım kendimiz ve çocuklarımız için ahlak bilgisidir. Yani niçin yaptığımızı veya yapacağımızı düşünerek, öğrenerek, konuşarak, anlayarak, bilerek, güvenerek yapmamızdır. Maalesef ahlaki davranışı çok kısıtlı bir çerçevede ve çoğu zaman adab-ı muaşeret uygulamaları olarak görüyor, öğreniyor, konuşuyoruz. Halbuki ahlak fıtrattır, fıtratın gereğini yapmaktır. Her adımda fıtratın gereği olarak yapılması gereken her neyse onu bilmek ve gözetmektir. Modern dünya erken yaşlardan itibaren insanları maruz bıraktığı popüler kültür sebebiyle fıtratını unutma noktasına getiriyor. Bu sebeple ahlakı ne demek olduğu, neye karşılık geldiği, nerede, nasıl kendisini göstereceği çerçevesinde uzun uzun düşünmek ve çalışmak gerekiyor. Yani ahlakı tefekkür etmeye, talim etmeye vakit ayırmak, emek vermek ve bu konunun dertlisi olmak gerekiyor. Geçenlerde bir kitap aldım. Adı Çocuğunuzla Ahlakı Konuşmak. İçinde siber zorbalıktan politikaya, çevre sorunlarında suç ve suçlara, terörizmden hayvan haklarına kadar çok geniş yelpazede 99 konunun yer aldığı bir kitap. Küçük bir kitap, büyük, ciltli, kalın bir kitap değil. İçinde yer alan konularla ilgili uzun uzun bilgiler, referanslar, yazılar falan da yok. Ancak bir oturmada okunacak bir kitap da değil, her konu için bir ya da iki sayfa ayrılmış. Konuyla alakalı uzak ya da yakın tarihte gerçekleşmiş veya farazi olarak tasarlanmış örnek bir duruma kısaca yer vermiş, sonra da çocuklarımızla konuşmak üzere sorular koymuş. Cevap yok, bilgi yok. Durumu okuyun, düşünün, konuşun, gerekirse tartışın, araştırın ve o konuyla alakalı bir duruşa sahip olun amacını taşıyan bir kitap. Bilgi olmayınca güven de olmaz. Güven olmayınca da insan doğru davranış göstermede ya da gösterdiği davranışın arkasında sonuna kadar durmada cesur davranamaz. Hepimizin bu tür kitapları çocuklarımızla birlikte okumaya ya da benzer araştırmaları yapmaya ihtiyacımız var. Çünkü ahlaki bir tercih yapmamız gereken bir durumla karşılaştığımızda duruşumuz temelsiz bulunmasın. Kopya olmasın, günübirlik kalmasın, en önemlisi de ahlaksız olmasın. Dolayısıyla muhakkak ama muhakkak ahlaki duruş kazanmak için ahlak bilgisi eğitimini ailece yapmamız gerekiyor. Ne kadar düzenli olarak ve ne kadar farklı konuda bunu yapabilirsek, o kadar yeri geldiğinde ahlaki duruşumuzu sergilememiz ve korumamız mümkün olur. Bu konuda benim çokça istifade ettiğim iki kitabı sizlerle paylaşmak isterim. Bir tanesi ergenlik dönemimde dönüp dönüp okuduğum ve o dönemde Türkiye'de çok okunan Muhammed Ali Haşimi'nin Müslüman Şahsiyeti kitabıdır. İkincisi ise Mehmet Yaşar Kandemir hocamızın Peygamberimin Sevdiği Müslüman kitabıdır. Her iki kitap da başlangıç için oldukça güzel kitaplar. Ayetler ve hadisler çerçevesinde güzel bir rehberlik veriyor. Ancak bu kitaplarla yetinmeyip bu kitaplardan öğrendiklerimiz ışığında özellikle güncel konularla ilgili muhakkak konuşarak, düşünerek, tartışarak, araştırarak, daha fazla okuyarak devam etmeliyiz. Böylelikle kapsamlı bir ahlak bilgisine sahip olacak ve bu kapsamlı bilgiyi bütün davranışlarımıza sindirecek ve sağlam bir duruş sahibi olacağız. Kendimizle ve çocuklarımızla ilgili ahlak gündemli bir hedef belirlemek istiyorsak bundan başlayabiliriz. Girişte bahsettiğimiz sorunların ikinci sebebi olarak yapılan bir yanlış karşısında ben yapmıyorum, bana yapılmıyor nasıl olsa deyip vurdum duymaz olmak, karşı durmamak ve harekete geçmemek meselesiyle ilgili de kendimizi bir sorgulamamız lazım. Etrafımda neler oluyor ve ben neler yapıyorum sorusuna içimize sinecek cevapları vereceğimiz bir hayat yaşamalıyız. Yeni Zelanda'da malum bir camiye cuma vakti hunharca bir saldırı düzenlendi ve 51 kardeşimiz şehit edildi. Canımız gitti, yüreğimiz parçalandı. Ben saldırının ardından düzenlenen bazı protesto gösterilerine katıldım. Bazılarının düzenlenmesine destek oldum ancak ötesinde bir adım atmak aklıma gelmedi. Çok sevip saydığım ve duruşlarını takdir ettiğim gayrimüslim iki arkadaşım beni aradı ve ''Mehmet, bu saldırının ardından bir şey yapmamız lazım.'' dediler ve beni bir toplantıya çağırdılar. Bir tek Müslüman bendim. Toplantıda onun üzerinde etkili ve tecrübeli terapist vardı. Önce bana söz verdiler. Kısa bir konuşma yaptım. Olay öncesinde ve sonrasında Müslümanların İslamofobi ile ilgili neler yaşadığı ve neler hissettiği ile alakalı, sonrasında da herkes bu ve benzer saldırılara karşı neler yapılabileceği ile ilgili söz aldı, fikirlerini paylaştı. Neticede o toplantının ardında İslamofobiye karşı gerçekleştirilecek 3 projede karar kılındı. Birinci proje bitti ve etkileri Kanada, Amerika, Belçika, Hong Kong, Avustralya'nın farklı eyaletlerine kadar uzandı. İkinci proje internet üzerinden yayılan bir projeydi. Dolayısıyla etkileri nerelere ulaştı tam olarak bilemiyoruz. Üçüncü proje ise halen devam ediyor ve en büyük proje olduğu için etkilerinin daha geniş bir alana yayılacağına ve daha fazla insana ulaşacağına inanıyoruz. Bu projeleri Müslüman olmayan insanların teklifleri, destekleri ve yardımlarıyla yaptık, yapıyoruz. Bu insanlar ben Müslüman değilim bana ne demiyorlar. Bu insanlar medyada o kadar haber çıkıyor. Yarısı bile doğru olsa bu Müslümanlar bunu hak ediyor demiyorlar. Bu insanlar ben Müslümanlara kötü davranmıyorum. Bu yeter bana demiyorlar. Bütün bunların yerine Müslümanlara bir haksızlık yapılıyor ve ben bir insan olarak bunun karşısında muhakkak günübirlik protesto gösterilerinin ötesinde bir şey yapmalıyım diye dert ediniyor ve hiçbir zorunlulukları olmadığı halde hiçbir karşılık beklemeden harekete geçiyorlar. Nisa suresinin 135. ayetindeki "Ey iman edenler, adaleti ayakta tutun" ayetini okumuş ve hayatlarına iyice sindirmişler gibi. Bizler, ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuran bir peygamberin ümmetiyiz. Ahlak bizim birinci ve öncelikli gündemimiz olmalı. Kendimiz ve çocuklarımız için ahlakın birinci ve öncelikli olduğu bir hayat yaşamak istiyorsak, ahlaki duruşumuzu oluşturacak ve sağlamlaştıracak, güncel meselelerin muhakkak dahil olduğu bir ahlak bilgisine ve ahlaksızlık karşısında bigane kalmayıp, bizi etkili davranışlara yöneltecek bir ahlak hareketine acil ihtiyacımız var. En küçük adımdan, en yakınımızdan, en hızlı şekilde Bismillah deyip başlayalım. Değerli dinleyenler, Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2019 sayısından son olarak Mehmet Dinç imzalı Ahlak Bilgisinden Ahlak Hareketine başlıklı yazısını paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Yeni bir programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.